Ayrım 11.
Sayfa 147. Ertesi gün Il Messaggero gazetesinin Lazio muhabiri bana taraftarların Gazza'yı sevdiklerini, çünkü onun çok dışa dönük bir yapısı olduğunu söyledi. Ancak yine de İtalya'ya gelen ama başarılı olamayan Luther Blissett ve Ian Rush gibi futbolcularla ortak bir yönü olduğuna değinmeden de edemedi. İtalyanca bilmiyordu. Rush Juventus'ta iki başarısız yıl geçirdikten sonra ayrılırken sanki başka bir ülkede futbol oynuyor gibiydim demişti. Milan'da oynayan Blissett'le ne kadar para kazanırsanız kazanın, Rice Krispies alamıyorsunuz diye şikayet etmişti. Dipnot. Rice Krispies, bir pirinç gevreği markası, çevirinin notu. Bunu Il Messaggero'nun Lazio muhabiri de onaylıyordu. Gazza'nın İtalyanca bilmediği doğruydu ve Lazio'nun İtalyan oyuncularından sadece Fiori İngilizce biliyordu. Fiori ve Gazza iyi arkadaştılar. Ama dedi Lazio muhabiri, Blissett ve Rush böyleydiler. Ve ellerini başının iki yanına dayayarak at gözlüğü takmış olduklarını ima etti. Gazza ise böyle, kollarını açabildiği kadar açtı ve sonra sallamaya başladı. Gazetenin spor editörüne İtalyan kulüpleri oyuncularının halkın arasında usul durdukları konusunda ısrarlılar. Ama Gazza hiç usul durmuyormuş dedim. İtalyan gazetelerinin bol resimli İngiliz gazetelerine benzemediğini söyledi. Ona da Gazza'nın bir fotoğrafını getirmişlerdi. Duşun altında durmuş, bir eliyle takım arkadaşının cinsel organını tutarken diğer elinde kameraya doğru sallıyordu. Bu fotoğrafı yayınlama fikrini hem o geri çevirmişti hem de diğer meslektaşları. Peki ama neden? Fotoğraf hiç zarif değildi. Lazio taraftarlarının bir anlamda faşistlere özgü davranışlarıyla tanınıp tanınmadıklarını sordum. Şöyle dedi. Dazlak Naziler Lazio taraftarıdır ama bütün Lazio taraftarları Dazlak Naziler değildir. Zaten bütün Almanlar da Nazi değildir. Dünya Kupası'ndan 6 ay sonra Ocak 1991'de günlük bir Alman gazetesi olan Berliner Tageszeitung'a aşağıdaki makaleyi yazmıştım. Gazza'yı Hamlet'e benzeten birçok farklı yorum vardı. İşte bu da benimki. Gazza ülkesi. Britanya'nın korkulan hiciv dergisi Private Eye yılın en sıkıcı insanını seçer. Bu ödülü son 12 ay içinde sürekli olarak kamuoyunun gündeminde kalmayı başardığı halde çok az başarı gösteren kişi kazanır. Bu yılki seçim bir formaliteden öteye gidemeyecek. Çünkü futbolcu Paul Gascoigne 1990 yılında bu ödülün en büyük adayıdır. Hiç kimse bu kısa boylu ve şişman futbolcuya artık Gascoigne demiyor. Dünya Kupası'ndan bu yana herhalde annesi bile ona Gazza diye hitap ediyordur. Tabii bunu kendisine soramadım. Çünkü bugünlerde söyleşi başına 300 sterlin istiyormuş. İngiltere'nin Gazza'ya olan hayranlığı şimdiye kadar hiç duyulmamış son derece saçma sapan şekiller aldı. Bugün piyasada Gazza hakkında birkaç kitap ve sürekli ondan söz eden bazı gazeteler var. Şimdiye kadar futbolcular tarafından söylenen şarkıların en kötüsü olan şarkısı, müzik listelerinde ikinci sıraya yükseldi ve bol resimli İngiliz gazeteleri onun sayesinde satış yapıyor. Hatta The Sun gazetesi Gazza ailesinin fotoğraf albümünü yayınladı. Bu fotoğraflara bakınca onun küçük, şişman, çirkin, çilli ve kızıl saçlı bir çocukken, büyüyüp küçük, şişman, çirkin, çilli ve kızıl saçlı, uluslararası bir futbolcu haline geldiğine tanık oluyorsunuz. Her ülkenin hak ettiği kahramanları vardır. Peki ama İngiltere neden Gazza'ya tapıyor? Bunun birçoğumuz için gizemini hala koruduğunu itiraf etmeliyim. Ancak şu kadar açık ki Gazza Mani, İngiltere ile Almanya arasında Torino'da yapılan Dünya Kupası yarı final maçından sonra ortaya çıktı. Maçın bitmesine sadece birkaç dakika vardı ve Gascoigne son derece gereksiz bir faul yaparak sarı kart gördü. Böylece final maçında oynama ümidini yitirmiş oldu. Gazza o anda ağlamaya başladı. TV kameraları bu görüntüyü kusursuz bir şekilde yakaladılar ve o anda milyonlarca İngiliz'in TV seyrederken oturdukları koltuklarda gözyaşlarıyla ıslanmaya başladı. Hatta Gazza'nın gözyaşları entelektüel bir kanal olan Kanal 4'ü de o kadar etkilemişti ki, daha sonra herkesin önünde ağlayabilen erkekler hakkında belgesel bir dizi bile yaptılar. Şurası bir gerçek ki Gazza'nın ağlaması birçok kişiye çok dokunaklı gelmişti. Kendisi de daha sonra bazen taktik gereği ağladığını kabul etti zaten. Hatta İrlanda menajeri olan ve sertliğiyle tanınan Jack Charlton'la ilk karşılaştığı güne ilişkin çok ünlü bir de öyküsü var. Koca Jack Newcastle menajeri olduğu zaman, o sıralarda çok genç olan Gazza'yı çağırıp kilo vermediği takdirde kadro dışı bırakmakla tehdit etmiş. Bu görüşme her ikisinin de gözyaşlarıyla sonuçlanmış. Charlton daha sonra kendisini çocuğun çok zor bir hayatı varmış diye savunmuştu. Gazza İngiltere'nin kuzeydoğusunda çok yoksul bir kent olan Gateshead'den geliyor. Babası orada yaklaşık olarak 20 yıl işsiz kalmış. Birçok kişi Gazze'nin balık ve patates cipsi yiyerek büyüdüğünü söyler. Ama aslında onun yaşadığı semtte balık yemek hiç erişilemeyecek bir lükstü. Bugünlerde Londra'nın ünlü takımı Tottenham Hotspur'da oynuyor. Ama her hafta arabasına atlayıp doğduğu kente gidiyor ve babasının işçi kulübünde içki içiyor. O tam bir halk adamı ve halk da bunun farkında. İngilizler için o tam bir İngiliz ve kıtalılarla maç yaptığı halde asla bir kıtalı gibi davranmıyor. Tek sözcük bile yabancı dil bilmiyor ve öğrenmeye de niyeti yok. Buna rağmen İngilizlerin aksine müthiş bir beceri ve taktik zekaya sahip. Bu yüzden seviliyor. Gascoigne kesinlikle Britanya'nın bugün ihtiyaç duyduğu bir semboldür. Gazze'dan önce İngilizlere Avrupalıların zengin oldukları, birçok dil konuştukları, caddelerini temiz tuttukları ve futbolu çok zekice oynadıkları söylenirdi. Hatta ülkede bir aşağılık kompleksi oluşmaya başlamıştı. Margaret Thatcher'ın sürekli olarak inelediği İngiliz üstünlüğü kavramına inananlar sayıca çok azalmışlardı. Zaten onun yerine bu nedenle John Major seçildi. Gazze gibi o da Avrupa'yı oynuyor ama İngilizliğinden hiçbir şey yitirmiyor. İktidardan düşüşünden kısa bir süre önce kendini Yeni Britanya ile özdeşleştirme gayreti içine giren Bayan Thatcher, son bir umutla Gazze'yi Downing Caddesi'ne davet etti. Herhalde birbirlerini kucaklamış olsalar gerek ki Gazze daha sonra yaptığı bir açıklamada, başbakanın kendisi gibi iyi ve kucaklaşmaktan hoşlanan biri olduğunu söylemişti. Ama o kadınlar hakkında her zaman olmadık şeyler anlatabilen biridir. İngiltere'de Gazze'yi tanımayan tek kişi herhalde Thatcher'dı. Onun futbol hakkındaki bilgisi hooliganizmle sınırlıydı. Gazze'nin de bir süre sonra hurdalıkta Bayan Thatcher'la yan yana yatacağına inananların sayısı çok fazla. Ondan yıllar önce top oynayan zeki Kuzey İrlandalı kanat oyuncusu George Best'i de bu kadar meşhur oluşu mahvetmişti. Gazze'nin ilk kulübü Newcastle United'ın başkanı, Gazze'ye beyinsiz George Best derdi. Buna karşılık olarak Gazze, Best'in sadece köpük olduğunu söyledi. Bunu duyan George Best, kendisinin ondan çok daha iyi bir futbolcu olduğunu belirtmekle yetindi. Ama şu da bir gerçek ki Gazze'nin şöhretinin futbolla pek ilgisi yok. Tageszeitung bu yazının altında Thatcher ve Gazze'nin birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı yayınlayarak altına şöyle yazdı. Margaret Thatcher ve Paul Gascoigne, Thatcher'ın istifaya zorlanmasından kısa bir süre sonra. Aradan yıllar geçti, şimdi bakıyorum da o makaledeki bazı bölümler bana çok garip geliyor. Gazze az da olsa İtalyanca öğrendi ama asıl sorun şu, John Major Avrupa canlılığının bir prototipi olma özelliğinden hala yoksun. Onun ve Gazze'nin kesinlikle aynı karakter yapısına sahip olmadıklarını kabul ediyorum. Fakat Major Thatcher'ın yerini alıp da kıtalılarla başa çıkacağına dair söz verdiği zaman tümüyle İngiliz kalmayı sürdürdüğü halde daha az şeyin yokluğunu hissedecek bir Britanya için göreve geldiğini söylemişti. Ülke onu seviyordu. Major ve Gazze birbirlerinden birkaç ay arayla da olsa aynı tür biletle geldiler. Şimdi anlıyoruz ki o makalem yayınlandığı sırada Gazze Mani doruk noktasındaymış. Dünya Kupası'ndan hemen sonra Gazze'nin fotoğrafı Vogue'da yayınlanınca İngiltere'nin bugün için kesinlikle en ünlü ve en popüler kişisi olarak takdim edildi. Bu kişi hala Norveç'e siktirip gitmesini söyleyerek İtalyan gazetecilere tükürerek hatta İngiltere adına rakip takımlara gol atarak bizi zaman zaman eğlendirmeyi başarıyor. Ama son zamanlarda yaptığı hiçbir şey futbolla ilgilenmeyen milyonlarca İngiliz'i Torino'daki gözyaşları ve Luton'un üstünden kendini yere atışı kadar çok oyalamamıştı doğrusu. Dünya Kupası Gazze için bir sahneydi ama sadece iyi oynadığı ve İngiltere maçlarını kazandığı için değil, bu turnuva onu kıtalılarla kıyaslamamız için elde ettiğimiz en iyi fırsat olmuştu. Dikkatimizi çeken ilk şey şişman ve kırmızı suratlı olduğu için onlara hiç benzemeyişiydi. Zaten benzemek de istemiyordu. Futbol sahalarının en hoş tavırlı ve ılımlı insanlarından olan Ruud Gullit'i uzun saçlı bir kar adamı olduğunu söylemişti. Kıtalılar basınla birkaç dilden konuşabiliyorken o bir tek dilde bile konuşmaya yanaşmıyor ve neden bilmem kıtalılar kadar zenginmiş gibi durmuyordu. Hollanda'nın kıtalı liberosu Ronald Koeman'a sana kaç para verdiler diye sormuştu. Bu soruyu Frank Rijkaard gülerek inanamayacağın kadar çok diye yanıtlamıştı. Bir oyuncu olarak Gazze kıtalılara onların normalde Tony Adams'a yaptıklarını yapıyordu. Hollandalı iki savunma oyuncusunun arasından topukları üstüne dönerek sıyrıldığını gören İngiliz dostlarım bana bunun Cruyff dönüşü olduğunu söylemişlerdi. Bu hareket kıtanın en kozmopolit futbol düşünürü olan Johan Cruyff'a özgü bir çalımdı. Gazze onun gibi futbol oynayabilmek için ona benzemek gerekmediğini de kanıtlamıştı. Gazze'nin Dünya Kupası'ndaki taç giyme anı Bertold'a yaptığı fauldü. Kayarak Bertold'un ayaklarına vurmuş ve bütün kıtalılar gibi Bertold da ölü taklidi yapmıştı. Alman yedek kulübesine oturan herkes dehşet içinde ayağa fırlamış ve adı Wright olduğu halde Brezilyalı, yani bir kıtalı olan hakem de derhal o meşhur kartı çıkarmıştı. Gazza o zaman ağladı. Kıtalılar da ağlar. Maradona da ağlamıştı. Ama bunu tıpkı opera oyuncuları gibi belli bir amaçla yaparlar. Gazza ağlıyordu çünkü başına çok kötü bir şey gelmişti. Herhalde Wright'ın da gözyaşlarından etkilenerek ona gösterdiği sarı kartı geri alacağını umuyor olmalıydı. Ama bu sefer numara yapmıyordu. Bunlar bir çocuğun gözyaşlarıydı ve olay aynı anda aynı TV programı seyreden milyonlarca Britanyalı tarafından da izlenmişti. Bence Gazza, İngilizlerin içlerinde korku yaratan Avrupalılara iki parmağı kaldırarak yaptıkları malum işaretin ta kendisiydi. Belki de yanılıyorumdur. Ancak inkar edilemeyecek bir tek gerçek var. O da Britanya'nın savaş sonrası zihinsel tarihini yazmaya kalkan herkesin Gazza'nın gözyaşlarını açıklamak zorunda kalacağıdır. 9. Helenio Herrera ile bir gün. Dünyaya savunma futbolunun nasıl oynanacağını öğreten kişi Helenio Herrera'dır. Bay Herrera benimle konuşmayı kabul ettiğinde ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Gördüğüm kadarıyla bugün dünya futboluna hakim olan 4 yaklaşım vardır. Birincisi özellikle İngiltere'de oynanan uzun paslı futbol. İkincisi Hollandalılar tarafından Barcelona'dan Milan'a, Dinamo Kiev'den Sao Paulo'ya kadar birçok takıma yayılan total futbol. Üçüncüsü Brezilya ile özdeşleşen ama en saf haliyle Güney Afrika'da gördüğüm hiçbir kurala uymayan serbest futbol. Ve İtalyanca adıyla Catenaccio olarak bilinen savunma futbolu. Sadece total futbolu ya da en katışıksız haliyle sadece uzun paslı futbolu oynayan çok az takım var. Genelde takımlar bütün sistemlerden belli parçaları alıp uyguluyorlar. En sert savunma futbolu oynayan takımda ne yapacağı önceden kestirilemeyen bir kanat oyuncusu oyuna bir anda Brezilya havası getirebilir. Yine de tüm dünyadaki takımlar bu 4 temel sistemden herhangi birini tam olarak uygulama eğilimi gösterirler. Diğer bölümlerde Hollandalıların, İngilizlerin ve Brezilyalıların neden kendilerine özgü futbol oynadıklarını açıklamaya çalışacağım. Bu bölümde Catenaccio'nun nasıl ortaya çıktığına değinmek istiyorum. Gece treniyle Roma'dan Venedik'e gittim ve bütün sabah para harcamamaya çalışarak kenti turlayıp durduktan sonra Herrera'nın eşiyle buluştum. Beni bir kanalın üstünde bulunan orta çağdan kalma bir saray yavrusuna götürdü. Moda yazarı olarak çalışıyordu ve evi onun seçtiği hemen anlaşılıyordu. Gerçi Herrera ve oğlu evin içinde futbol oynarken camların çoğunu kırmışlardı. Ama yine de o güne kadar hayatımda gördüğüm en güzel evdi. Palazzo'nun içinde, dipnot Palazzo Saray. Sanat eserleri ve çoğu Herrera'yı bir sihirbaz olarak gösteren karikatürlerin olağanüstü bir karışımı vardı. Sohbetimiz sırasında bana lakaplarından birinin Il Mago, yani sihirbaz olduğunu anımsatmayı da ihmal etmedi. Herrera'yı çalışma odasının kanallara bakan penceresi önünde hayal kurarken buldum. Düzgün taranmış, hafif kırlaşmış saçlı, tıknaz bir adamdı. Yaşı 70'i çoktan aşmıştı ama 20 yaş genç görünüyor, 60 yaş daha gençmiş gibi davranıyordu. Bugünlerde Silvio Berlusconi'nin TV kanalı Kanal 5'te futbol yorumcusu olarak çalışıyordu ve Venedik'e gelene kadar çok uzun bir yol kat etmişti. Annemle babam yoksul Endülüslülermiş, benim doğduğum yer olan Arjantin'e göç etmişler ama yoksullukları Arjantin'de devam etmiş. Ben 4 yaşına basınca o zamanlar Fransa'ya ait olan Fas'a gitmişiz. Okuduğum okulda o günlerde çoğunlukla Fransızlar vardı ama şimdi sadece Araplar var. Bu denli büyük bir değişimin onun katılımı olmaksızın gerçekleşmesine çok şaşırmış bir hali vardı. 14-15 yaşından itibaren Araplar, Yahudiler, Fransızlar ve İspanyollarla oynayarak büyüdüm. Tam bir hayat okuluydu. 17-18 yaşına gelmiştim ki Paris'e gittim. Çünkü çok iyi bir futbolcuydum. Herrera burada antrenör oldu. 1950'li ve 1960'lı yıllarda dünyanın en ünlü futbol adamıydı. Barcelona'da geçirdiği 3 yıl içinde 2 kez Fuar Şehirleri Kupası'nı, 2 kez de İspanya şampiyonluğunu kazandı. Fakat Barça Real Madrid'e yenilip de taraftarlar takımın kaldığı otelin önünde ona saldırınca İspanya'dan ayrılmak zorunda kaldı. Inter'e 2 Avrupa Kupası'nı kazandırırken 3 kez de lig şampiyonluğu yaşattı. Ayrıca İspanya, Fransa ve İtalya ulusal takımlarını yönetti. Bir keresinde ona İtalya'da yapılan bir popülarite anketini kaçıncı sırada bitireceğini sormuşlar, Sofia Loren'in hemen ardında, çünkü onun vücudu benimkinden daha güzel diye yanıtlamış. Onun futbol tarihindeki yerini alışı İtalya'da Inter'in teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde başlıyor. Catenaccio, savunma futboluyla eş anlamlı hale gelmiş. Bu sözcük İtalyanca'da asma kilit anlamına geliyor. Futboldaysa bu sözcük stoperin savunmanın arkasında kaldığı ve diğer oyuncuların adam markajı yapmak suretiyle kale önünde bir kilit oluşturarak rakip takımın atağa kalkmasına izin verdikleri sistemi tanımlıyor. Bu gerçi sıkıcı bir futbol tarzı ama her Dünya Kupası'nda gördüğümüz gibi işe yarıyor. Birçok ülke bu tarz futboldan kaçınıyor ama bu İtalyanların tipik bir özelliği. Çizmede yaygın kullanılan adıyla Azzurri yani İtalya ulusal takımı 1982 Dünya Kupası'nı kazanırken stoperleri Şiraya bütün maçları kendi yaralığından ayrılmayarak tamamlamıştı. Amacım İtalya'nın ne tür bir özelliği olduğunu öğrenmekti. Catenaccio neden burada gelişmişti? İtalya'nın kültürü mü, tarihi mi yoksa futbol kültürü mü etkili olmuştu? Stoper oynayan ilk oyuncu bendim dedi Herrera. O zamanlar Fransa'daydım ve sanırım yıllardan 1945'ti. İşgal olsa da olmasa da Herrera için tarihlerin sadece futbol açısından önemi var. Ve aynen böyle oynuyorduk. Bir kağıda bilinen WM dizilişini çizdi. Maçın bitmesine 15 dakika vardı ve 1-0 öndeydik. Ben şuydum, kağıda bir nokta koydu. Sol bek oynuyordum. Orta alanın solunda oynayan arkadaşımın omzuna dokundum ve sen benim yerime geç, ben savunmanın arkasına geçeceğim dedim. Futbol oynarken de öyle düşünüyordum. O maçı kazandık ve ben teknik direktör oldum. Bunu asla unutamam. Herrera böyle anlatıyordu. Brian Glanville'e göre ise Catenaccio'yu 1950'lerde İsviçre antrenörü Karl Rappan bulmuştu. Herrera Inter'e geldiği zaman takım bunun oldukça ılımlı bir tarzını uyguluyordu. Herrera bu şeytani sistemi düzeltip iyice abarttı. Arka arkaya Avrupa kupaları kazandı ve sistemi tüm dünyaya yayıldı. Söylediğine göre Catenaccio'nun ardında yatan mantık şuydu. Eski WM dizilişinde savunmanın ortasında yalnız kalan oyuncu, rakibin iki forvet oyuncusu aynı anda ortadan atağa kalktığı zaman çaresiz kalıyordu. Bu yüzden zor maçlarda bir stoper kullandım, zorluk ortadan kalktı. Daha önce Catenaccio'nun daha zayıf takımlarla mücadele etmek için de gerekli olduğunu söylemişti. Ve bunu kendisine anımsattığım zaman, evet kötü takımlara karşı da başarılı olur diye doğruladı. Beni eleştiren herkes daha sonra stoper kullanmaya başladı. En çok eleştirenler İngilizlerdi ama Wright stoper oynadı. İtalya'daki Dünya Kupası'nda oynayan Mark Wright'tan mı yoksa 1950'lerdeki Billy Wright'tan mı söz ettiğini anlayamadım. Futbolu daha sıkıcı bir spor haline getirdiğini söyledim. Catenaccio hep eleştirildi çünkü yanlış uygulanıyordu. Başka bir diziliş çizdi. Benim sistemimde bu ikisi, stoperin önünde oynayan savunma oyuncuları, adam markajı yaparlar ama sol ve sağ bek hücuma katılmak zorundadır. Bunu söylerken de savunmadan ileri uca kadar uzanan uzun çizgiler çizmeyi ihmal etmedi. Facchetti Inter'de oynarken benim yüzümden hücumlara katılırdı. Facchetti'yi takıma aldığımda yaşı 20 bile değildi ve herkes şaşkına döndü. Kollarını alaylı bir korkuyla havaya kaldırdı. Onlara bu çocuk İtalya ulusal takımında oynayacak dedim ve Facchetti tam 70 kere İtalya ulusal takımına kaptanlık yaptı. Ama beni taklit eden antrenörler savunma oyuncularını ileri çıkarmadılar ve Catenaccio'yu sadece bir savunma sistemi olarak kullandılar. Büyük bir acıyla başını salladı. Ona bu fikirleri kim vermişti? Zeka düzeyi daha fazla olan yani Herrera'dan daha fazla tek kişi Gabriel Hano'dur. Avrupa Kupası'nın mucidi olan Fransız. Hangi teknik adamlar ondan etkilenmişti? Başını bir filozof gibi sallayarak, bir anlamda hepsi dedi. Burada televizyonum var. Bazı antrenörlerin maç kazanmak için kullandığımız fikirleri bize Bay Herrera verdi dediklerini duyuyorum. Fikirlerinin şekillenmesinde kozmopolit geçmişinin de katkısı var mıydı? Fikirler zeka ürünüdür. Başka bir yerden kaynaklanmazlar. Herrera bize sadece Catenaccio'yu vermekle kalmamış, futbola benzersiz motivasyon yöntemleri de kazandırmıştı. Futbolcuların kampa alınması fikrini ben ortaya attım. Inter'de işe başladığım zaman cumartesi geceleri saat 2'de taraftarlardan şöyle telefonlar alırdım. Balbo hala diskoda. Ayrıca birçok kulüpteki durum da şöyleydi. Herrera birden yerinden fırladı ve idman için sahaya gelen, büyük bir hızla el sıkışan, sağındaki solundaki takım arkadaşlarına başını sallayarak selam veren, oraya buraya laf yetiştiren, sahada bir çizgi roman kahramanı gibi koşuşturan, geri dönen, duş alan ve evine koşan bir futbolcunun taklidini yapmaya başladı. Herrera bir baş sallamasıyla bu imajı yok etti ve kendi düşüncesini söyledi. Tek takım, tek aile. Inter'e geldiğim zaman diye devam etti, ortam çok kötüydü. Her tarafta eskiden alınan şampiyonluklar hakkında yazılar asılıydı. Belki çok etkileyiciydi ama o günler çok uzakta kalmıştı. Cuma geceleri inzivaya çekilirdik, oksijen depolamak için yürüyüş yapardık ve bütün oyuncularla tek tek konuşurdum. Nasıl gidiyor, karın nasıl ve daha bir sürü şey. Soyunma odalarına üzerlerinde hız ve teknik yazan panolar asardım. Daha sonra Jair ile Mazzola'nın hızı çok arttı. Masore oyuncular senin önünde yatarken birbirleriyle konuşacaklar dedim. Ne konuştuklarını bana söyle ama sadece kulübü ilgilendiren bir konuysa. Bunun dışındakiler beni ilgilendirmez. Bu ülkedeki restoranları sevmiyorum. Bir masa orada, bir masa burada, bir masa şurada. Oysa ben, ellerini iki yana açtı, bütün takımın tek bir büyük masada yemek yemesini istiyordum. Masanın bir ucunda ben oturacaktım ve sohbet edecektik. Nasılsın, ailen nasıl vesaire. Maç günü geldiği zaman da bütün takımla bir arada oturacak ve bir anda nostaljik bir havaya büründü ve manyetik bir tahta, bir hakem düdüğü ve küçük bir kutu dolusu mıknatıslı futbolcular çıkardı. Beni hayal ürünü takımı kabul ederek taktik konuşması yapmaya başladı. Sohbetimizin işte bu noktasında Herrera alışagelmişin dışındaki yöntemlerini göstermeye başladı. Glanville'in yazdığına göre idmanlarda topu sırayla her oyuncuya atar ve bağırırmış. Maç hakkında ne düşünüyorsun? Neden biz kazanacağız? Futbolcular bu sorulara bağırarak şöyle yanıtlar vermek zorundaymışlar. Kazanacağız çünkü kazanmak istiyoruz. En sonunda da Herrera bir futbol topunu havaya kaldırırmış ve futbolcular kollarını topa doğru uzatıp bağırırlarmış. Bu Avrupa Kupası, bu bizim olmalı, bizim olacak. Herrera açıklamalarını sürdürürken bir topa maçtan önce dokunmak çok önemlidir dedi. Oyuncular gergin, maç çok önemli, bütün tribünler dolu ama ya top? Top onların hayatı. Sonra futbolcuların birbirlerine sarılmalarını söylerdim. Öpüşmeden sadece sarılırlardı. Sonra şöyle derdim, hepimiz aynı teknedeyiz. Hepsi birbirlerini kucaklardı ama şöyle değil, öyle bir kucaklaşmayı taklit etti. Ama karşısındaki hayali kişiyle sıkı sıkıya kucaklaştı ve bunu birkaç kez yineledi. Ben size güveniyorum, siz de bana güveniyorsunuz. İşte o zaman hepsi birbirini kucaklamaya başlardı. Sonra formalarını giyerlerdi ve onlara şöyle derdim. Birbirinizle konuşun, savunma birbirinizle konuşun. Inter'de çalışırken Omar Sivori bir maçta o kadar sinirlendi ki topu büyük bir şiddetle kenarda oturan Herrera'nın üstüne attı. Herrera'ya Inter'de oynayan Gary Hitchens adındaki bir futbolcunun Bay Herrera bir dahi ama Inter'den ayrılıp Torino'ya transfer olmak askerlikten tezkere almakla aynı şeydi dediğini anımsattım. Aslında Hitchens onun dahi olduğunu da söylememişti. Herrera büyük bir merakla Hitchens hala hayatta mı diye sordu. Askerlikle ilgili sözleri için evet doğrudur dedi ama sık sık şarkı da söylerdik. Bir maçı kaybettiğimiz zaman şimdi şarkı söyleyeceğiz derdim ve otobüsle eve dönerken yol boyunca şarkı söylerdik. Hatta bir keresinde kaybettiğimiz bir Sevilla maçından sonra otobüste dans etmiştik. Birkaç figür yaptı, flamenco. Yine de bu yöntemler işe yaramıştı.